bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Avcının Kaderi, Wilbur Smith. Altın Kitaplar Yayın Evi. 1. Basım Mayıs 2009. Özgün adı Assegai. Türkçe'ye çeviren Pınar Öcal. Bu kitap 480 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Ekim 2009. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Tarihi romanların ustası Wilbur Smith, Stephen King. Yıl 1913, Leon Courtney ordudan ayrılıp profesyonel avcı olmuştur. İngiliz yönetimindeki Doğu Afrika'da zengin ve güçlü Amerikalı ve Avrupalı turistlere Masai kabilesinin topraklarında safariler düzenlemektedir. Müşterilerinden biri de Kaiser'in büyümekte olan ordusuna uçak ve zırhlı araçlar imal eden Alman sanayici Kont Otto von Meerbach'tır. Leon düzenlediği safari sırasında Kont'un güzel ve gizemli metresine çılgınca aşık olur. Bu arada 1. Dünya Savaşı patlak vermek üzereyken Doğu Afrika'daki İngiliz ordusunun komutanı olan Penrod Ballantyne yeğeni olan Leon'a önemli bir görev verir. Leon von Meyerbach'tan bilgi sızdıracaktır. Boer Savaşı'ndan kurtulan İngilizlere karşı bir komplo hazırlandığını öğrenen Leon, Eva ile von Meyerbach Afrika'ya döndüklerinde bu komplonun perde arkasında kimler olduğunu öğrenmek için yaşamı pahasına da olsa gerçeklerin peşine düşer. Yazar üzerine. Wilbur Smith 9 Ocak 1933'te şimdiki adı Zambiya olan Kuzey Rodezya'da doğdu. Bugüne kadar 30 roman kaleme alan yazarın kitaplarının tamamı 26 dile çevrilmiş ve tüm dünyada 100 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştır. 29 yaşında yazdığı ilk romanıyla adından söz ettiren yazar, 31 yaşında kaleme aldığı Bencil, When the Lion Feeds isimli romanı ile büyük bir başarı elde etmiş ve o günden beri çok satanlar listelerinin vazgeçilmez ismi haline gelmiştir. Bu kitabı başıma gelen en güzel şey olan sevgili karım Mokhidiso'ya ithaf ediyorum. 9 Ağustos 1906, Birleşik Krallık ve Britanya Dominyonları Kralı, dipnot eskiden Britanya İmparatorluğuna ya da Commonwealth'e bağlı ülkeleri belirten terim ve Hindistan İmparatoru 7. Edward'ın tahta çıkışının 4. yıl dönümüydü. Tesadüfen aynı zamanda majestelerinin sadık hizmetkarlarından Kraliyet Afrika Piyadeleri ya da daha popüler adıyla Kar Birliği'nin 1. Alay 3. Tabur C bölüğünden Teğmen Leon Courtney'in de 19. yaş günüydü. Leon doğum gününü imparatorluğun mücevheri olan İngiliz Doğu Afrika'sının Sarp Great Rift Vadisi yamaçlarında Nandi asilerini kovalayarak geçirmekteydi. Nandiler otoriteye baş kaldıran savaşçı bir ulustu. Yüce büyücü doktorları büyük bir siyah yılanın kabile topraklarını ateş ve dumanla sarsacağı, kabileye felaket ve ölüm getireceği kehanetinde bulunduğundan bu yana 10 yıldır ara ara ayaklanıyorlardı. İngiliz koloni yönetimi Hint Okyanusu kıyısındaki Mombasa limanından yaklaşık 1000 kilometre içeride kalan Victoria Gölü kıyılarına ulaşmak üzere demiryolu hattı döşemeye başlayınca Nandiler o feci kehanetin gerçekleşmekte olduğunu gördüler ve için için yanan isyan yeniden alevlendi. Demiryolunun ucu Nairobi'ye ulaşıp Rift Vadisi ve Nandi kabile topraklarından geçerek Victoria Gölü'ne doğru inmeye başlayınca isyanın coşkusu daha da arttı. Kar Birliği'nin komutanı olan Albay Penrod Ballantyne kolonik valisinden kabilenin yeniden ayaklandığı ve demir yolunun geçeceği hattaki tenha ileri karakollara saldırılarda bulundukları haberini alınca öfkeyle sanırım bunlara yine iyi bir kötek atmanın zamanı geldi yorumunu yaptı. Sonra da Nairobi'de bulunan 3. taburuna kışlasından çıkıp bu görevi yerine getirmeleri emrini verdi. Bu emir gelmeseydi Leon Courtney o gün başka bir işle meşgul olacaktı. Kısa süre önce koloninin yeni başkenti Nairobi'den birkaç kilometre ötedeki Ngong tepelerinde bulunan kahve şambalarında kocası öfkeli bir aslan tarafından öldürülmüş olan genç bir hanım tanıyordu. Korkusuz bir binici ve olağanüstü bir forvet olan Leon, genç hanımın eşinin polo takımında bir numarada oynaması için davet edilmişti. Elbette genç bir subay olarak pony yetiştirecek gücü yoktu. Dipnot Pony dünyanın en küçük ve en cesur atları olarak bilinen bir at türü. Ama kulübün daha varlıklı üyelerinden bazıları ona seve seve sponsorluk ediyorlardı. Hanımın müteveffa eşinin takımının bir üyesi olarak Leon'un belli ayrıcalıkları vardı ya da kendisi öyle olduğuna inanıyordu. Aradan uygun bir süre geçip dul hanım mateminin en keskin acılarını atlatınca atını atlayıp saygılarını ve başsağlığı dileklerini sunmak üzere şambaya gitti. Genç hanımın kendisini iyice toparlamış olduğunu keşfedince de memnun oldu. Matem kıyafeti içinde bile onu tanıdığı diğer hanımlardan çok daha cazip bulmuştu. Verity O'Hearn, yani dul genç hanım başını kaldırıp da üzerinde en iyi üniforması, başında alayın aslanı ve fil dişi arması bulunan, yana yatmış şapkası ve pırıl pırıl çizmeleriyle boylu bosu delikanlıyı görünce şaşırmış, gencin yakışıklı hatları da, masum ve hevesle bakan içten gözlerine bakınca da, önce anaçlıkla karıştırdığı kadınsı bir duyguya kapılmıştı. Leon'a çiftlik evinin geniş gölgeli verandasında çayla üzerine marmelat sürülmüş sandviçler ikram etti. Başlangıçta Leon onun karşısında beceriksiz ve utangaçtı. Ama genç kadın sıcakkanlı davranışları ve Leon'u mest eden yumuşak İrlanda aksanıyla konuşarak konuğunu ustalıkla rahatlattı. Bir saat insanı irkilten bir hızla geçmişti. Leon gitmek üzere kalkınca Verity de ön merdivene kadar ona eşlik etti ve vedalaşmak üzere elini uzattı. ''Yolunuz düşerse lütfen yine uğrayın Teğmen Courtney. Bazen yalnızlık ağır bir yük oluyor.'' Sesi yumuşak ve tatlıydı. Minik eli ise ipek gibi pürüzsüz. Taburun en genç subayı olarak Leon'un görevleri oldukça fazla ve yorucuydu. Bu nedenle davete karşılık verme fırsatını ancak iki hafta sonra bulabildi. Çay ve sandviç servisi bittikten sonra Verity, Leon'u içeri davet edip kocasının av tüfeklerini gösterdi. Bunları satmak istiyordu. ''Kocam fazla bir gelir bırakmadı. O yüzden maalesef bunları bir alıcı bulmak zorundayım. Subay olduğunuz için değerleri hakkında bir fikir verebileceğinizi umuyorum.'' ''Mümkün olan her şekilde size yardımcı olmaktan zevk duyarım Bayan O'Hearn.'' ''Çok naziksiniz. Dostum olduğunuzu ve size tamamen güvenebileceğimi hissediyorum.'' Leon verecek cevap bulamadı. Onun yerine mahzun mahzun artık kölesi olduğu iri mavi gözlere baktı. ''Verity, size Leon diyebilir miyim?'' diye sordu ve daha o cevap veremeden hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. ''Ah Leon, öyle perişan ve yalnızım ki.'' dedikten sonra da kollarına yığıldı. Leon genç kadını göğsüne bastırdı. Onu rahatlatmanın tek yolu buymuş gibiydi. Bebek gibi narindi ve o güzel başını omuzuna yaslayarak Leon'un kucaklamasına hevesle karşılık veriyordu. Leon olanları sonradan tekrar gözünün önünde canlandırmaya çalıştı ama her şey mest edici bir sisten ibaretti. Genç kadının odasına nasıl gittiklerini hatırlayamıyordu. Pirinç karyola kocamandı. Kuş tüyü şilteye uzandıkları anda genç dul ona cenneti göstermiş ve Leon'u tümden değiştirmişti. Şimdi aylar sonra Leon, Rift Vadisi'nin ışıltılı sıcağında yerel kabilelerden derlenmiş 7 askerinden oluşan müfrezesinin başındaydı. Süngü takmış olarak Niyombi'deki bölge karargahı binalarını çevreleyen bereketli muz plantasyonunda ilerlerken kendisini bekleyen görevlerini Verity O'Hearn'in kucağını düşündüğü kadar düşünmüyordu. Sol tarafındaki çavuş Manyoro dilini şaklattı. Leon da Verity'nin yatak odasından gerçeğe döndü ve bu hafif uyarıyla donup kaldı. Düşüncelere dalmış ve görevini ihmal etmişti. Bedenindeki tüm sinirler Pemba kanalının derin mavi sularında ağır bir kılıç balığını çeken misina gibi gerilmişti. Sağ elini kaldırarak dur emri verdi ve iki yanında dizili askariler durdu. Göz ucuyla çavuşuna baktı. Manyoro, Masai kabilesinden bir Morani'ydi. Kabilenin saygın bir üyesiydi. Boyu 1.80'in üstünde olmasına rağmen bir boğa güreşçisinin zarif ve ince hatlarına sahipti. Üstünde haki üniforma, başındaysa püsküllü, sorguçlu fes vardı. Tam bir Afrikalı savaşçıydı. Leon'un ona baktığını hissedince çenesini kaldırdı. Leon bu hareketi takip edince akbabaları gördü. Sadece Boma'nın, yani Niyombi'deki resmi yönetim binasının çatısından çok yüksekte, kanat kanada dönüp duran iki tane akbaba vardı. Leon alçak sesle "dert ve pislik" diye fısıldadı. Bir sorunla karşılaşmayı beklemiyordu. Ayaklanmanın 120 kilometre daha batıda olduğu bildirilmişti. Bu ileri karakol Nandi kabile topraklarının bilinen sınırlarının dışında kalıyordu. Burası Masai bölgesiydi. Leon'a sadece olur da isyan kabile sınırlarını aşarsa diye birkaç adamıyla bu hükümet Boma'sını takviye etmesi emredilmişti. Şimdi de sınırların aşıldığı anlaşılıyordu. Niyombi'deki bölge komiseri Hugh Turvey'di. Leon onu ve karısını geçen Noel arifesinde düzenlenen göçmen kulübü balosunda tanımıştı. Turvey, Leon'dan olsa olsa 4-5 yaş büyüktü ama İskoçya büyüklüğünde bir bölgeden sorumluydu. Şimdiden sıkı biri olarak ün yapmıştı. Bir avuç ağasının Boma'sına sürpriz baskın yapmasına göz yumacak biri değildi. Fakat havada dönüp duran kuşlar bir uğursuzluk işareti ve ölüm habercisiydi. Leon eliyle askerlerine "doldur" emri verdi ve uzun namlulu Lee Enfield tüfeklerin .303 mermileri yüklenirken mekanizmaların çıtırtısı duyuldu. Bir el hareketi daha yaptı ve savaş pozisyonunda ilerlemeye başladılar. Leon sadece iki kuş diye düşündü. Bunlar sürüden kopanlar da olabilirdi. Başkaları da olmalıydı. Tabii eğer... O sırada tam karşıdan geniş kanatların sesini duydu ve muz ağaçlarının ötesinden bir akbaba daha havalandı. Leon ürperdiğini hissetti. Eğer bu canavarlar yere konmuşsa orada et var demekti. Ölü et. Tekrar dur işareti verdi. Manyoro'yu parmağıyla dürtüp tek başına ilerledi. Manyoro da peşinden onu takip etti. Sessiz ve temkinli yaklaştığı halde diğer devasa leş yiyicileri ürkütmüştü. Onlar da tek tek veya gruplar halinde mavi gökyüzünde kanat çırparak dönüp duran arkadaşlarına katıldılar. Leon son muz ağacını da geçip geniş tören alanının kenarında durdu. İleride Boma'nın kireçle sıvanmış çamurdan tuğla duvarları parlıyordu. Ana binanın ön kapısı ardına kadar açıktı. Verandaya ve tören alanının pişmiş kil yüzeyine parçalanmış mobilyalarla resmi hükümet evrakları saçılmıştı. Boma'nın altı üstüne gelmişti. Hugh Turvey ile karısı Helen kolları iki yana açık olarak meydanda çırılçıplak yatıyorlardı. 5 yaşındaki kızlarının cesedi de az ötelerindeydi. Geniş ağızlı bir Nandi Asse gayesiyle göğsünden tek darbe almıştı. Minik bedenindeki kan o koca yaradan akıp gittiği için parlak gün ışığında teni tuz kadar beyaz görünüyordu. Her iki ebeveyni de çarmıha gerilmişti. El ve ayak bileklerine çakılan ucu sivri tahta kazıklarla kil yüzeye sabitlenmişlerdi. Leon üzüntüyle demek ki sonunda Nandiler misyonerlerden bir şey öğrenmiş diye düşündü. Saldırganların hala orada olabileceği düşüncesiyle dikkatle tören alanının etrafını gözden geçirdi. Gittiklerinden emin olunca döküntülerin arasında ilerlemeye devam etti. Cesetlere yaklaşınca Hugh'un vahşice hadım edildiğini ve Helen'in ise göğüslerinin kesilmiş olduğunu gördü. Akbabalar vücutlarındaki yaraları büyütmüştü. Her ikisinin de çeneleri tahta çivilerle sonuna kadar açılmıştı. Leon yanlarına gelince durup cesetlere baktı. Çavuşu yaklaşırken Kisvahili dilinde "neden ağızlarını böyle açmışlar?" diye sordu. Manyoro alçak sesle "onları boğmuşlar" diye cevap verdi. Leon o zaman cesetlerin başlarının altındaki kilde kurumuş sıvı izleri olduğunu fark etti. Sonra da cesetlerin burun deliklerine kil topakları tıkıldığını gördü. Son nefeslerini ağızdan almaya zorlanmış olmalılardı. "Boğmuşlar ha?" Leon şaşkın şaşkın başını sallıyordu. Sonra birden keskin sidik kokusunu algıladı. "Hayır." Manyoro "evet" dedi. "Nandilerin düşmanlarına yaptıkları şeylerden biridir. Boğulana kadar açık ağızlarına işerler. Bu Nandiler erkek değil, babun maymunu." Duyduğu tiksintiyi ve feodal düşmanlığı anlamamak imkansızdı. Leon öfkesini belli etmemeye çalışarak "bunu yapanı bulmak isterdim" diye söylendi. "Ben bulacağım, uzakta değildirler." Leon mide bulandıran vahşetten başını kaldırıp 300 metre yükseklikteki vadiye baktı. Şapkasını kaldırıp Webley beylik tabancasını tutan elinin tersiyle kaşında biriken teri sildi. gözle görünür bir çaba harcayarak duygularını kontrol altına alıp tekrar aşağı baktı. Manyoro'ya önce bu insanları gömmemiz lazım dedi. Kuşlara bırakıp gidemeyiz. Binaları dikkatle araştırıp durum belirlemesi yaptılar. Belli ki olaylar başlar başlamaz hükümet personeli kaçmıştı. Leon daha sonra Manyoro ile 3 askeriyi muz plantasyonunu araştırmak ve Boma'nın sınırlarını kontrol etmek için gönderdi. Adamları işlerinin başındayken kendisi Turvey'lerin yaşadığı bölüme gitti. Burası ofis binasının arkasında kalan küçük bir kulübeydi. Orası da alt üst edilmişti. Ama bir mutfak dolabında yağmacıların gözünden kaçan pek çok çarşaf buldu. Bir kucak dolusu alıp dışarı taşıdı. Turvey'leri yere mıhlayan kazıkları, sonra da ağızlarındaki tahtaları çıkardı. Dişlerinden bazıları kırılmış ve dudakları ezilmişti. Leon boynundaki mendili matarasından döktüğü suyla ıslatıp yüzlerindeki kurumuş kan ve idrarı temizledi. Cesetlerin kollarını iki yana getirmeye çalıştı ama ölüm sertliği yüzünden katılaşmışlardı. İkisini de çarşafa sardı. Muz plantasyonundaki toprak kısa süre önce yağan yağmur yüzünden yumuşak ve nemliydi. Leon ve askerilerin bir kısmı başka saldırılara karşı nöbet tutarken 4 askeri siper kazma aletleriyle aileye sade bir mezar hazırladı. Yamacın tepesinde gökyüzünün hemen altında ve aşağıdan bakacak birinin gözünden rahatlıkla kaçabilecek küçük bir çalı grubunun arkasında 3 erkek savaş mızraklarına dayanmış, tek ayaklarını dinlenmekte olan bir leylek rahatlığıyla havaya kaldırmış duruyorlardı. Önlerinde Rift Vadisi'nin yer yer çalılıklar, fundalıklar ve akasya ağaçlarıyla bölünen muazzam kahverengi otlakları uzanıyordu. Kurumuş görüntüsüne rağmen otlaklar hoş bir manzara oluşturuyordu ve uzun boynuzlu hörgüçlü sığırlarını buralarda otlatan Masailer için burası çok değerliydi. Ancak son Nandi isyanından beri sürülerini çok daha güneydeki güvenli bölgeye sürmüşlerdi. Çünkü Nandiler sığır hırsızlığıyla ünlüydü. Vadinin bu kısmı düzlükte göz alabildiğine uzanan çeşitliliğiyle yabani yaşama terk edilmişti. Uzaklarda yaklaşmakta olan düşman yüzünden kaçışan zebralar oluşturdukları toz bulutunun içinde gitgide grileşiyor, kongoniler, antiloplar ve bufalolar altın rengi zeminde koyu renk lekeler oluşturuyorlardı. Zürafaların uzun boyunları düz tepeli akasya ağaçlarının üstünden telgraf direği gibi uzanırken, antiloplar sıcak yüzünden dans etmekte olan parlak hayali lekeleri andırıyordu. Orada burada siyah volkanik kayaları andıran kütleler, daha küçük hayvanların arasında ağır ağır, sardunya sürülerinin arasından geçen okyanus aşırı gemiler gibi süzülüyordu. Bunlar da sağlam, kalın derileriyle gergedanlar ve fillerdi. Çeşitliliği ve genişliğiyle hem tarih öncesi çağları andıran hem de huşu uyandıran bir manzaraydı bu. Ama tepedeki 3 seyirci açısından sıradan bir görüntüydü. Onların ilgisi aşağıdaki küçük bina grubuna yönelmişti. Yamacın hemen dibinden sızan kaynak suyu resmi Boma yapılarını çevreleyen yeşillik boyunca akıp gidiyordu. 3 adamın en yaşlısı leopar kuyruklarından yapılmış bir etekle siyah ve altın rengi benekleri olan kürk bir şapka giymişti. Bu Nandi kabilesinin yüce büyücü doktorunun simgesiydi. Adı Arap Samoe'ydi ve 10 yıldır halkının kutsal topraklarını bozan beyaz işgalcilere ve cehennem makinelerine karşı yürütülen isyanları yönetiyordu. Yanındaki adamların vücutları ve yüzleri savaş için boyanmıştı. Gözlerinin etrafına kırmızı aşı boyası halkalar çizilmiş, burunları boyunca birer çizgi çekilmiş ve yanakları aynı renk verev çizgilerle bezenmişti. Çıplak göğüslerine yanmış kireçle Afrika tavuğunun tüylerini andıran bir desen yapılmıştı. Etekleri ceylan derisinden, süslü başlıkları misk kedisiyle maymun kürkündendi. Arap Samoei, Mzungu ile Masai köpekleri tuzağa düştüler dedi. Daha fazlasını umuyordum ama 7 Masai ile bir Mzungu öldürmek de hiç yoktan iyidir. Yanındaki Nandi şefi elini gözüne siper ederek ne yapıyorlar diye sordu. Samoei, onlara bıraktığımız beyaz pisliği gömmek için çukur kazıyorlar dedi. Üçüncü savaşçı, mızraklarımızı atmanın zamanı geldi mi diye sordu. Yüce büyücü doktor, zamanı geldi dedi. Ama Mzungu'yu bana bırakın. Hayalarını kendi palamla kesmek istiyorum. Onlardan güçlü bir ilaç yapacağım. leopar derisi kemerindeki panganın kabzasını okşadı. Ağzı kısa ve ağır bir bıçak olan panga, Nandiler'in en sevdiği yakın dövüş silahıydı. Erkekliğini alırken onun çakalların dişleri arasında çırpınan Afrika domuzu gibi bağırışını duymanızı istiyorum. Ne kadar çok bağırırsa ilaç da o kadar güçlü olur. Dönüp kaya yamacının tepesine tırmandı ve arkada kalan cansız araziye baktı. Savaşçıları kısa otların arasına saflar halinde çömelmiş sabırla bekliyorlardı. Samoa'yı sıkılı yumruğunu havaya kaldırdı ve bekleyen impi ayaklandı, avlarını ürkütmemek için hiç ses çıkarmamışlardı. Samoa'yı meyve olgunlaştı diye bağırdı. Savaşçıları hep bir ağızdan biçmeye hazır diye ona katıldı. Haydi inip hasadı kaldıralım. Mezar hazırdı, armağanını almayı bekliyordu. Leon Manyoro'ya başıyla işaret edince o da sessizce adamlarına emir verdi. İkisi kazılan çukura atladı, diğerleri de çarşafa sarılı çıkınları onlara uzattı. Şekilsiz iki cesedi mezarın dibine yan yana uzatıp minik olanı da aralarına yatırdılar. Zavallı küçük grup ölümde sonsuza kadar birleşmişti. Leon kenarları yumuşak şapkasını başından çıkarıp mezarın yanında tek dizinin üstüne çöktü. Manyoro da küçük müfrezeye silahlarını yamaca dayayıp aynı şeyi yapmalarını emretti. Leon dua etmeye başladı. Askariler sözleri anlamıyorlardı ama başka mezarların başında da çokça duymuş oldukları için önemini biliyorlardı. Krallığının gücü ve ışıltısı sonsuza kadar sürsün. Amin. Leon duayı bitirip kalkmaya davrandı ama o daha sıcak Afrika öğleden sonrasının bunaltıcı sessizliğinde tam doğrulamadan havayı kulakları sağır eden uluma ve haykırışlar doldurdu. Kemerindeki Webley tabancasına davranıp hızla etrafına bakındı. Sık muz ağaçlarının arasından terle parlayan vücutlar fırlamıştı. Hoplayıp zıplayarak silahlarını savurarak dört bir yandan geliyorlardı. Mızrak uçlarından ve panga bıçaklarından güneş ışığı yansıyordu. Küçük asker grubuna yaklaşırken gürzleriyle ham deriden kalkanlarına vurarak tempo tutuyor, havalara sıçrıyorlardı. Leon arkama diye böğürdü. Arkamda pozisyon alın. Doldur, doldur, doldur. Askeriler eğitimli oldukları için anında tüfekler ateşe hazır vaziyette, süngüleri dışa dönük olarak Leon'un etrafında sıkı bir çember oluşturmuşlardı. Durumu hızla gözden geçiren Leon, bomanın ana binasına en yakın taraf dışında grubunun tamamen çevrildiğini saptadı. Nandiler etraflarını sararken küçük bir boşluk bırakmış olmalılardı. Leon ateşe başla diye bağırdı ve yedi tüfeğin sesi, haykırışların ve davul gibi çalınan kalkanların gürültüsü arasında adeta eriyip gitti. Sadece tek bir Nandil'in etek ve kolobus maymunu postundan başlık giymiş bir kabile şefinin devrildiğini gördü. Ağır kurşun mermiyle başı arkaya devrilmiş ve kafatasının arkasından bulut halinde kanlı dokular fışkırmıştı. Leon onu kimin vurduğunu biliyordu. Manyoro tecrübeli bir atıcıydı ve Leon onun tek bir hedef seçip dikkatle nişan aldığını görmüştü. Şef yere yıkılınca saldırıda bir duraksama olsa da arkadaki leopar giysili büyücü, doktordan gelen öfkeli çığlıkla saldırganlar tekrar atağa kalktılar. Leon bu büyücü doktorun isyanın meşhur önderi Arap Samoa olduğunu tahmin etti. Adama arka arkaya iki el ateş etti ama mesafe 50 adımdan fazlaydı. Ve kısa namlulu Webley yakın mesafe silahıydı. İki merminin de bir etkisi olmamıştı. Leon tekrar arkama diye bağırdı. Yakın durun, beni takip edin. Adamlarını Nandi saflarındaki o küçük boşluktan doğruca ana binaya götürüyordu. Nandiler bir hamle daha yapıp yollarını kestiklerinde haki giysili küçük grup neredeyse hedefine ulaşıyordu. İki tarafta anında karmakarışık bir arbedeye tutuşmuştu. Leon süngü hücumu diye haykırıp Webley'i karşısındaki buruşmuş surata sıktı. Adam düşer düşmez arkasından başkası belirmişti. Manyoro uzun gümüş süngüsünü bütün gücüyle adamın göğsüne sapladı ve cesedi kenara fırlatırken süngüsünü kurtardı. Leon da hemen arkasındaydı. Aralarında üç kişi daha süngü ve tabancayla akladıktan sonra kalabalığı yarıp verandanın basamaklarına ulaştılar. Artık müfrezeden ayakta kalan bir tek ikisi vardı. Diğerlerinin tümü mızrakla vurulmuştu. Leon veranda basamaklarını üçer üçer tırmanıp açık kapıdan ana salona daldı. Manyoro kapıyı arkalarından kapattı. Her biri bir pencereye koşup peşlerinden gelen Nandilere ateş ettiler. Atışları o kadar isabetliydi ki saniyeler içinde basamaklar cesetlerle dolmuştu. Diğerleri de dehşetle geri çekilmiş, arkalarına dönüp plantasyonun içine dalmışlardı. Leon gidişlerini izlerken pencere kenarında durmuş silahını doldurmaktaydı. Diğer penceredeki Manyoro'ya "Ne kadar cephanen kaldı çavuş?" diye bağırdı. Manyoro'nun tüniğinin kolunu bir nandi pangası delmişti ama pek kanamadığı için yaraya aldırmıyordu. Tüfeğini açmış hazneye mermi doldurmaktaydı. "Bunlar son iki şarjörüm Buvana," diye cevap verdi. "Ama dışarıda daha çok var." Tören meydanına yığılmış askerilerin fişekliklerini gösteriyordu. Etraflarında da onların devirdiği yarı çıplak nandiler vardı. Leon, "Nandiler yeniden toparlanana kadar dışarı çıkıp hepsini alabiliriz," dedi. Manyoro tüfeğin sürgüsünü indirdi ve silahı pencere pervazına koydu. Leon da tabancasını kılıfına yerleştirip kapıda Manyoro'ya yetişti. İkisi yan yana durup birbirlerine güç verdiler. Leon yüzüne bakmakta olan Manyoro'ya sırıttı. Bu uzun boylu Masai'nin kendinden yana olması iyiydi. Leon İngiltere'den gelip alaya katıldığından beri birlikteydiler. Aradan bir yıldan biraz fazla zaman geçmişti ama aralarında oluşan bağ oldukça güçlüydü. "Hazır mısın çavuş?" "Hazırım bu vana." Leon "tüfek omza" diye alay savaş narasını atıp kapıyı sonuna kadar açtı. İkisi aynı anda dışarı fırladılar. Basamaklar kandan kayganlaşmış ve cesetlerle dolmuştu. O yüzden Leon alçak korkuluğa tutunup aşağı kaydı. En yakındaki ölü askerinin yanına koşup dizüstü çöktü. Çabucak adamın kayışını çözdü ve ağır cephane palaskasını omzuna attı. Sonra ayağa fırlayıp öteki adamın yanına koştu. Daha oraya varamadan muz plantasyonunun kenarında yüksek öfkeli bir uğultu duyuldu. Leon sesi aldırmayıp cesedin yanına çöktü. Onun fişekliğini de omuzuna atana kadar başını kaldırıp bakmadı. Nandiler tekrar tören alanına üşüşürken ayağa kalktı. Omzu fişeklikle dolu olan Manyoro'ya "geri çekil hem de çabuk" diye bağırdı. Ölü bir askerinin tüfeğini kapacak kadar oyalanıp veranda duvarına koştu. Orada durup omzunun üstünden arkaya baktı. Nandi savaşçıları 50 adım öteden hızla yaklaşırken Manyoro da birkaç metre gerisindeydi. Leon "şunlara günlerini gösterelim" diye omurdandı. O arada saldırganlardan birinin ağır bir yayı omzuna kaldırdığını fark etti. Bu fil avlamakta kullandıkları bir silahtı. Ensesinin ürperdiğini hissetti. Nandiler usta okçulardı. "Koş, lanet olsun koş!" diye bağırdı. Nandi'nin uzun bir ok alıp yayını gerdiğini görmüştü. Sonra oku fırlattı ve yukarı doğru çıkan ok sessiz bir yay çizerek ileri uçtu. Leon "dikkat et" diye bağırdı ama boşuna, ok çok hızlıydı. Çaresizce okun Manyoro'nun korunmasız sırtına doğru uçuşunu izledi. "Tanrım" diye mırıldandı, "lütfen tanrım." Ok fazla dik indiği için bir an menzile erişmeyeceğini sandı ama sonra hedefi bulduğunu gördü. Manyoro'ya doğru bir adım inmiş ve durup çaresizce olanları izlemişti. Manyoro'nun bedeni okun saplanışını gizlemiş olsa da demirin eti parçalarken çıkardığı sesi duydu ve Manyoro olduğu yerde döndü. Okun ucu bacağına iyice saplanmıştı. Manyoro bir adım daha atmaya çalıştı ama yaralı bacağı buna engel oldu. Leon ondaki fişeklikleri de kendi boynuna dolayıp taşıdığı tüfekle birlikte duvarı aşarak açık kapıdan içeri daldı. Sonra dönüp arkasına baktı. Manyoro sağlam bacağıyla kendisine doğru zıplarken öteki bacağı havada duruyor, saplanan okun gövdesi bacakla birlikte sallanıyordu. Leon bir anda kulağının dibinden vınlayarak geçen bir ok yüzünden irkildi. Ok gidip veranda duvarına çarptı. Manyoro'nun yanına gidip kolunu çavuşun koltuk altından geçirerek beline doladı. Adamı havaya kaldırıp duvara doğru koşmaya başladı. Uzun boyuna rağmen Masai'nin böylesine hafif olması Leon'u şaşırtmıştı. O anda güçlü bedeninin her noktası korku ve çaresizliğin yarattığı güçle doluydu. Duvara ulaşıp Manyoro'yu üstünden aşırttı. Sonra tek sıçrayışta kendisi de duvarı geçti. Etraflarında bir sürü ok uçuşmaya başlamıştı ama Leon onlara aldırmayıp Manyoro'yu çocuk gibi kucağına alarak kapıdan içeri girdi. O sırada peşlerindeki nandilerden biri de arkalarındaki duvara varmıştı. Manyoro'yu yere bırakıp ölü askeriden kaptığı tüfeği aldı. Açık kapıya doğru dönerken hazneye yeni bir fişek sürdü ve duvara tırmanmakta olan Nandi'yi öldürdü. Hızla yeni mermi sürüp bir daha ateş etti. Şarjör boşalınca tüfeği yere bırakıp kapıyı kapattı. Ağır kapı mağundan yapılmıştı ve pervazı kalın duvarlara iyice gömülmüştü. Öbür taraftan Nandilerin yüklenmesiyle sarsılıyordu. Leon tabancasını çekip panellerin arasından iki el ateş etti. Önce acı dolu bir feryat duyuldu, sonra bir sessizlik oldu. Leon tekrar gelmelerini bekledi. Fısıltıları ve ayak sürmelerini duyabiliyordu. Aniden yan pencerelerin birinde boyalı bir surat belirdi. Leon nişan aldı ama o daha tetiğe basamadan arkasından biri ateş etti. Surat gözden kaybolmuştu. Leon dönünce Manyoro'nun yerde sürünerek öbür pencerenin pervazına bıraktığı tüfeğe ulaşmış olduğunu gördü. Pervaza tutunarak sağlam bacağının üstünde ayağa kalkmıştı. Pencereden tekrar ateş etti ve Leon merminin ete saplanırken çıkardığı boğuk sesi, ardından da verandaya birinin daha düştüğünü duydu. Morani, savaşçı diye soluyunca Manyoro yapılan iltifata sırıttı. ''Bütün işi bana bırakma Buvana, sen de öbür pencereyi tut.'' Leon tabancasını kılıfına sokup boş tüfeği aldı ve şarjörü doldururken açık pencereye koştu. 10 atışlık 2 tane yerleştirmişti. Lee Enfield harika bir silahtı. Eline yakışıyordu.